Merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili isimli programımızın 3. bölümünde değerli kardeşim Sedat Altan'la birlikte bu kez Alevi kardeşlerimiz olan Dünya Ehli Beyt Vakfı'nı size tanıtacağız.
İnşallah.
Ve Sayın Başkanı Fermane Altun'la olan kısa bir mülakatımız oldu. Çok güzel kardeşlik, birlik mesajları verdi. O mesajları daha güzelini, içeriğini Sayın Başbakanımız geçtiğimiz günlerde Nevşehir'de evet. Hacı Bektaş Veli kapsamında olan toplantı sırasında verdi. Hakikaten çok güzel konuşmaydı. Bütün Müslümanların kalbine sürur veren,
evet inşallah.
Hiçbir mezhep, meşrep gözetmeden bütün Alevi kardeşlerimize öz kardeşimiz gibi sahiplenen, çok tarihiydi. Hatta ben istersen oradan birkaç cümle söylemeden
evvel... İstiyorsan haftanın önemini de belirtelim. Şimdi Alevi açılımına yönelik çalışmaların hızlandığı bir hafta oldu. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımızın katıldığı 4. Hacı Bektaş Veli Kurultayı zaten tamamen bu kapsamda bir toplantıydı. Hemen akabinde zaten Fermane Altun hocamız da sağ olsun, Allah razı olsun. Pazar günü Tunceli'de yine Başbakanımızın katılacağı bir etkinlik olacak. Bu programda hemen onun öncesinde çekilmiş oldu. Ve o toplantıda bu Alevi açılımının mahiyeti kapsamlı bir şekilde anlatılacağı da kulislerde yoğun bir şekilde dillendiriliyor. Fermane Altun hocamız da o Hazur'un ekipte olup beraber yolculuk edecekler başbakanımızla. O haftaya da denk gelmesi açısıyla çok da güzel oldu bu toplantı.
Ben başbakanımızın o güzel konuşmasından birkaç cümle okuyayım.
Tabii.
Şöyle diyor Sayın Başbakanımız, geçen günlerde Nevşehir'deki Alevi toplantımızda. Görev aldıktan sonra aynı sabah Hacı Bayramı Veli'nin mezarına gittim. Ondan destur aldım. Ben buraya siyasi konuşma yapmak için değil, destur almak için geldim. Hacı Bayramı Veli'yi ziyaret edip çilehanesinde birkaç saat kalıp dua ettim. Bu bir ikrar vermektir. Alevi Bektaşi Veli geleneği bunun ne olduğunu bilir. Hazreti Mevlana'nın huzuruna da gittim diyerek şu şekilde konuşmaya devam etti Sayın Başbakanımız. Ahi Evran'ın mekanına gittim. Hacı Bektaş Veli'nin bir diğer kardeşine. Oraya edep ile gidilir. Biz her yere edep ile geliriz, kibir ile değil. Bize bunu Hacı Bektaş Veli'nin geleneği öğretti. Malatya'ya gittiğimde Seyit Battal Gazi'ye gittim. Seyit Burhanettin Veli'yi ziyaret ettim. Buraya gelirken Emir Sultan'dan izin alarak geldim ve selamını getirdim Hacı Bektaş Veli'ye. Hepsi aynı kaynaktan beslenen Hoca Ahmet Yesevi'nin üzerinde duracağım. Bu kardeşlik bu topraklarda hiçbir zaman bölünmez.
Evet, çok güzel bir yaklaşım oldu. Hı hı. Zaten Fermane Altun hocamızla biz şahsen 2001'li yıllardan beri tanışıyoruz. Çok uzun zamandır çok derin bir muhabbet içindeyiz. Hocamızla da çok derin bir saygısı, sevgisi, muhabbeti vardır. Sık sık farklı platformlarda, iftarlarda olsun, özel sohbetlerde bir araya geliyoruz. Başbakanımızın da biliyorsunuz vakıfçı bir geçmişi vardır. Bilim Sanat Vakfı'nın
evet.
Başbakanımız aynı zamanda başkanlığını yapmıştı. Birçok oluşumda Fermane Altun hocamızla birebir görüşmüşlüğü, bir arada olmuşluğu var. Bu açıklamalar zaten Fermane Altun hocamızla da biliyorsun röportaj haricinde de konuşmuştuk, değerlendirmiştik. Çok hoşuna gitmiş. Belki Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu kadar net bir şey oluyor, açıklama oluyor. Hatta Başbakanımız burada yazıda telaffuz etmedi ama İmam Muhammed Mehdi diye Hazreti Mehdi'nin de ismini telaffuz etti bu konuşmada. Hocamız da onun Cumhuriyet tarihinde ilk olduğunu söyledi. Çünkü Mehdiyet Şia'da olsun, Alevilikte olsun mutlak kesin farz olan bir inanış. Evet. Mehdi sevgisi. İnşallah bu vesileyle de Türkiye'de kardeşliğin, birliğin tesis edilmesine de güzel adımlar atılıyor. Hep beraber müşahede ediyoruz.
Evet, 2005'te hatırlarsan hem bizim gayretlerle bir birlik toplantıları yapmıştık. Türkiye'deki bütün camiaların, önde gelen evet. kanaat önderlerinin hepsinin gelip konuşma yaptığı. Aynı zamanda dergisini de çıkartmıştık Türk İslam Birliği
evet,
olarak.
Evet, inşallah.
Ve orada da hepsinin yazısı vardı. Dikkat
evet.
edersen.
O toplantıyı hatırlarsan sepetçiler kastında olmuştu. Evet. Çok geniş katılımlı bir toplantı oldu. Orada sadece vakıflar, cemaatler değil, bürokrasiden olsun, meclisten olsun, askeriyeden olsun hemen hemen her kanattan çok değerli kanaat önderleri, fikir adamları bir aradaydı. Hatta birçok misafirimiz, dostumuz da orada bu kadar geniş bir mozaiği burada nasıl bir araya getirdiniz diye. Hakikaten Türk-İslam Birliği kavramına da inşallah o ülkeye de çok uygun bir toplantı olmuştu. Güzel bir toplantı olmuştu. Dergi, ilk dergi zaten çok kalın, muhteviyatlı bir şekilde. Orada Fermane Altun abimizin yazısı, birlik kardeşlik üzerine. Ben bugün baktığımda, bugünkü röportajda olsun, aynı. Demek ki Fermane Altun hocamızın çizgisi hiç değişmiş. Hep birlik, beraberliği, kardeşliği, dostluğu, muhabbeti, sevgiyi savunan, dillendiren bir abimiz. Biz hep kendisinde bunu gördük. O yaklaşımı gördük.
Evet. Ve hakikaten Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın da bu konudaki yaklaşımı birçok kesime de örnek oluyordur. Yani hem birebir yüz yüzeyken hem televizyonda verdiği mesajlar. Mesela biz daha önce Alevi kanalında da program yapıyorduk.
Tabii.
Canlı yayın.
Bir değil, hatta üç tane ayrı Alevi kanalında programı olmuştu hocamızın.
Onların da hocamıza çok büyük muhabbeti var. Çünkü gerçekten sahipleniyor. Kardeşi gibi görüyor ve sevgiyle yaklaşıyor. Hep olumlu taraflarını ön plana çıkartıyor. Onun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine, ailesine, soyuna gösterdiği saygı, hürmet, samimi Allah inançları. Yani o kadar çok övgüyle bahsediyor ki hocamız. O yüzden karşılıklı tabii sevgi, muhabbet artıyor. Sayın Başbakanımızdan da Allah razı olsun. Bu birlikteliği pekiştirici çok güzel mesajlar hakikaten bunlar. Ve Alevi kardeşlerimiz, Sünni kardeşlerimiz, Şii kardeşlerimiz kim olursa olsun hepsi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce de zikretmişti. Hani Şii, Sünni yok, benim için Müslüman var demişti. Bu anlayış hakikaten önümüzdeki İslam dünyasındaki ve Türkiye'deki birlik, beraberlik harcını kuvvetlendirici.
İnşallah, unsurlar. İnşallah evet. Allah'ın izniyle.
İnşallah.
İstiyorsan röportajımızı geçmeden evvel Fermane Altun hocamız sen kısa bir tarihçeyi, evet, hayatını
yani
zikret.
Gerçekten şimdi Dünya Ehli Beyt Vakfı hakikaten uzun zamandır çok iyi faaliyetler gösteren bu konudaki birlik ve kardeşlik konusunda dergileri var. Bu konuları oralarda işliyorlar. Sempozyumları oluyor hem yurt içinde hem yurt dışında. Tanınan, bilinen bir vakıf. Fermani Bey de öyle, kişiliği de öyle. Ben kısaca bilgi vermek istiyorum. 1968 ve 72 yıllarında Ehli Beyt gazetesi çıkaran grubun içinde yer aldı Fermane Altun abimiz. Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Ayrıca 90 dolayında Nefesleri plak yapılmıştır.
Evet.
Sanatçı
o çok
yedi.
Önemli.
Evet. Profesör Doktor Çetin Yetkin 1971 yılında yayınladığı Siyasal İktidar, Sanat ve Kültüre Karşı kitabında Cumhuriyet döneminde takibe uğrayan 30 şair ve yazarın içerisinde Fermane Altun'u da göstermiştir. Tabii 71 o dönemler şey dönemler, yani muhtıraların olduğu dönemler, yani olağanüstü dönemler.
Sıkıntılı
biraz
dönemler.
Tabii. 12 Mart ara rejimi döneminde zorunlu olarak 4 yıl yurt dışında yaşamış. Halk kültürü ve dinler tarihi ile ilgili araştırmaları yayınlanmıştır. 120 civarında ülkede ekonomik ve kültürel alanda konferanslar vermiştir. 1976 yılında yaygın ekonomi modeliyle İngiltere'de yılın ekonomisti ödülünü almıştır. Çeşitli ekonomi kuruluşlarının başkanlığını yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İthalat ve İhracat Yüksek Okulu bölümünün projesi öncülüğünü yapmış ve aynı bölümde öğretim görevlisi olarak da ders vermiştir. 1997 yılında Dünya Ehli Beyt Vakfı'nın kuruluşunda öncülük yapmış. Tüm kuruluşların oy birliğiyle genel başkanlığa getirilmiştir. Kendisiyle olan röportajımızı izleyebiliriz şimdi. Dünya Ehli Beyt Vakfı'ndayız. Sayın Başkan Fermane Altun'la birlikteyiz. Nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm izleyicilerimize hayırlı günler diliyorum ve sizlerin de hem televizyon kanalı olarak hem çok değerli bir grup olarak Türkiye insanlığa yaptığınız hizmetlerinizin çok yüce olduğunu söyleyebilirim. Her zaman muhabbet ve dostluğumuzun ve beraberce aynı değerlerde, aynı doğrularda hizmetlerimizin yıllara dayandığını ve dua ediyoruz. Yüce Rabbimiz bu güzel hizmetlerin daha çok güçlenmesi daha çok geniş alanlara yayılmasıdır. Bugün yaşadığımız koşullarda düşüncenin, inancın, bilginin ne kadar büyük önem taşıdığının, ortak değerlerin ne kadar büyük önem taşıdığının ve kurtuluşun bu değerlerde olduğunu söyleyebiliriz.
Allah razı olsun.
Pazar günü Tunceli'ye Sayın Başbakanımız da gidiyorsunuz. İşte malum evet. Fermani abi. Bu doğrultuda zaten programımızın da ismi malumunuz Sevgi Dili. Müslüman camiaların kardeşliği, birlikteliği, sevgisi. Bu son başbakanımızın Hacı Bektaş Veli konuşmasını ve pazar günkü beklentilerimizi istiyorsanız birliktelik konusunda bir değerlendirelim.
Yani tabii Türkiye'de inanç kesimleri arasında hiçbir sorun yok. Başbakanımızın sorunlarla ilgili bu açıklamaları ve bugüne kadar dışlanmış, yok sayılmış ortak değerlerimizi ve hatta bizim tarihi değerlerimize doğru şekilde mesajlar vermesi ve onları doğru şekilde analiz etmesi tarihi bir şans olarak görüyoruz. O bakımdan Sayın Başbakanımızın Türkiye'de ortaya koyduğu hususlar çok önemli. Neden önemli? Ehl-i Beyt'in ortak değer olduğu. 12 imamların, seyitlerin, uluların, velilerin, evliyaların, Hacı Bektaşların, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin hepsinin ortak değerimiz olduğunu ve Kerbela'nın bizim hem inancımız hem kültürümüz olduğunu bir devlet yetkilisinin ağzından bunların söylenmesi çok önemli. Çünkü bugüne kadar yok Alevi, Sünni, yok bilmem şu yasak, bu yasak bunlarla uğraşılmıştı. Ben 12 Mart'ları yaşadım. 12 Mart döneminde o zaman yazarlar, şairler derneği başkanlığı yapıyordum. Hatta yazarlar sendikasının yönetim kurumundaydım. Kitaplarımız ve bütün o eserlerimiz cemselere doldurup götürüp yakıldı. Bunları yaşadık ve böylece ne oldu? İnanç kesimleri, inançlarla ilgili büyük bir bilgisizliğe itildi. İnsanlar neyi eksik bilir, neyi yanlış bilirse, neyi bilmezse onun zararını çeker. Düşünebiliyor musun? Bugün Anadolu İslam angümanlarının önemi daha çok iyi anlaşılmaktadır. İşte Arap Yarımadası'na yaşanan vahşetler tarih boyunca Peygamber Efendimiz Hazreti Resulullah bir dizinde Hasan, bir dizinde Hüseyin bir gün diyor ki Hasan'la Hüseyin büyük meşakkat çekecekler ama onların nesilleri yani Kur'an ve İslam'ın meşalesinin tüm dünyaya yayılmasında öncülük edecekler diyor. Ve nitekim Hazreti Resulullah'ın o referansı olduğu gibi yerine geliyor. Bizi Anadolu'ya gelip İslamlaştıran Ehl-i Beyt evlatları, seyitler, ben de aynı o ailenin bir neferi olarak. Ve Anadolu'ya İslam yayılırken ne Alevilik, ne Sünnilik, ne mezhep böyle bir şey yoktu. İmam Azam Hazretleri, İmam Malik, İmam Hanbeli, İmam Şafii, hepsi İmam Cafer Sadık Hazretleri'yle beraber aynı safta Ehl-i Beyt cephesinde. Onun için Başbakanımız bunu da ortaya koydu. Dedi ki, yani Şer cephesinde, Yezid'in cephesinde bir tane insan olabilir mi yahu dedi. Hepimiz burada Ehl-i Beyt cephesi, hepimiz 12 imamlar, hepimiz Hacı Bektaş Veli, hepimiz Mevlana, hepsi Ehl-i Beyt evlatları. Yani bizim yolumuz demek ki aynıdır o halde.
Şimdi çok büyük gelişme var.
Tabii yani hem şu anda şu son yıllarda işte sizlerle beraber son 15-20 yıldan beri yaptığımız bu çalışmalarda herkes buluşmaya başladı. Herkes kucaklaşmaya başladı. Ben bugün gittim bütün 81'in hangisine gidersem gideyim. İlahiyatçısı, cami hocası, müftü hepsi toplanıyorlar. Size minnettarız. Hepimiz Ehl-i Beyt yolundayız. Hepimiz Aleviyiz. Hepimiz bugüne kadar yoktu. 20 yıl önceye kadar, 15 yıl önceye kadar Alevi kavramı dahi telaffuz edilmesi başlı başına insanlar korku içinde olurlardı. Bu bakımdan demek ki bu ayrışmaların, bu yok saymaların, bu yanlışların bugün bertaraf olduğu ölçüde toplumsal kucaklaşma, barış, birlik ve kardeşlik sağlanıyor. Bugün daha çok ihtiyacımız var. Adam cahilse, zalimse, Alevi olmuş, Sünni olmuş, Hristiyan hiçbir fark yoktur. Burada önemli olan ehli kamil. Bizim ölçümüz budur. Ölçümüz budur yani. Bugün diğer dini liderler, yani gayrimüslim dini liderlerin hepsi bizim çalışmalarımıza geldikleri zaman toplantılarımıza bizim inanç çizgimiz Fermani Altun aynısı diyor. Neden? Çünkü aynı şeyler. Çünkü Allah'ın merkezi tek, Allah'a giden bir tek hak yolu vardır. Yani o hak yolunda olmanın koşulu, diyaloğu, muhabbeti, sevgi, hakkı, hukuku, ilmi, dayanışmayı, paylaşmayı, yüksek ahlakı ve nefsini aşmayı başarmış insanlar. Ehli kamiller, güzel insanlar. Güzel insan kimse, hepsi o hak yolundadır. O bakımdan yani hak bir yoldur diyoruz. O yolda olanlara ne mutlu. Onu sağlamaya çalışacağız. Yani zaten dinlerin varlık nedeni cahilleri bilgilendirip cehaletten kurtarmak, zalimleri de ıslah etmek. Dünya nizamını bozan bu iki nesnedir. Zalimler nefiste yarışırlar. Cahiller kavgada yarışırlar. Ehli kamiller ittifakta yarışırlar.
İnşallah.
Onlar ortak değerlerde. Onlar da arasında asla ittifak. Çünkü aynı değerlere sahiptir. Ve bunu sağlamamız gerekiyor. Onun için bu son yıllarda yapılan çalışmaların, verilen mesajların, Türkiye'de bilgisizliğe dayanan, eksik bilgiye dayanan, cehalete dayanan o yanlışların büyük çapta adım adım bertaraf olduğunu görüyoruz. Bu bizi çok sevindiriyor. Ve bugün daha çok ihtiyacımız var. Hacı Bektaşlara, Ehl-i Beyt mübareklerine, Mevlana'lara ve tasavvufa, ortak değerlerimize daha çok ihtiyacımız vardır. Çünkü İslam'ın doğru olanını, bugün İslam'ı doğru bilen kesimler var, yanlış bilen. İşte din adına adam kesiliyor, din adına kadın düşmanlığı, din adına medeniyet düşmanlığı, din adına demokrasi düşmanlığı. Hayır, bunlar dinimizle alakası. Bizim dinimiz 1400 yıl önce kainatın efendisi Hazreti Resulullah bir güneş gibi doğmuştur. Temizliği getirmiştir, hak getirmiştir, muhabbeti getirmiştir, ilmi getirmiştir, dayanışmayı getirmiştir, paylaşmayı getirmiştir, medeniyeti getirmiştir, hoşgörüyü getirmiştir. Bütün diğer başka bütün insanlardaki farklılıklara saygı göstermeyi getirmiştir. Getirmiştir 1400. Bunun dışında olup da bugün ben de Müslümanım diyenler, hayır asla, tam tersi. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, onlar diyor ceketlerini ters giydiler diyor. Ceketlerini ters giyenler. Yani dinimizin tam tersi. Onun için o ceketi ters giyenler bugün kutsal inancımıza ve İslam'ın, Hazreti Resulullah'ın ve Kur'an'ın referansıyla hiç alakaları yoktur.
Fermani abi, siz şimdi bunları anlatırken aklıma bu 2004'lü yıllarda biliyorsunuz bir Türk İslam Birliği platformu kurmuştuk. Siz de toplantılarımıza gelmiştiniz. Bir arada olmuştuk. Aynı anlattığınız inşallah hususlarda bir kardeşlik, bir birliktelik de o. Ben programa gelmeden evvel sizin Türk İslam Birliği dergisinin ilk sayısında yazdığınız makaleyi tekrar bir okudum. Evet. Onu da zaten inşallah sunacağız da programda görsel olarak. Onunla Kurban Bayramı'da verdiğiniz mesaj neredeyse tamamen birebir. O kardeşliğin, birlikteliğin ve Anadolu Müslümanlığının esas alınıp, yani inşallah Kur'an'daki gerçek değerlerin anlatılması üzerinde duruyorsunuz. Bu noktada ben size şeyi soracağım Fermani abi. Alevi kardeşlerimizin temsilcileri olsun, Ehl-i Sünnet kardeşlerimizin temsilcileri olsun, diğer cemaatlerin temsilcileri olsun, bir araya gelmeler, çalışmalar ne tip ölçüde arttırılabilir, daha neler yapılabilir? Biz bir ara sık sık geliyoruz inşallah sizde. Evet, abi kardeş gibi evet, olduk 12 ol, yıldır ama bir atalet var. Bunu nasıl yeneriz bu konuda?
Yani bu zor değil aslında. Mesela eski 3 tane Diyanet İşleri Başkanı bizim danışma kurulumuzda düşünüyorum. Bizde herkes var. Biz yani zeminimizi sevgiye dayalı, ortak değerlere dayalı, ehli kamil insanların beraberce olacağı bir anlayış içinde çalışıyoruz. O bakımdan hatırlarsanız 17-18 sene önce bazı İdeolojik gruplar paralı ilan verdiler o zaman bizim aleyhimizde. Ama şimdi hepsi özür diliyorlar. Bizim kurultaylarda herkes vardı. Ve bunlar o filan da var, o şu da var, bu da var. Yani toplum ne hale, ama biz bunları maalesef hallettik yani.
Olması gerekeni aslında.
Olması gereken şey. Ve bu Türkiye'de çok iyi bir noktaya geldi şu anda. Mesela örneğin bizim toplantılarımızda 1000 kişi geliyorsa bunun 700 tanesi farklı inançlar, el üstüne kesimli geliyor yani. Herkes var yani. Bu çok önemli bir şey. Bugün asıl daha çok iyi düşünmemiz, daha çok iyi kucaklaşmamız, daha çok iyi sevgi birliğinde, ortak değerlerde, muhabbet birliğinde zamanımızı ayırmamız gerekiyor. Çünkü ateş çemberi içindeyiz. Dünya bir felaket yaşıyor. Ne dedik? 20. yüzyılda ırkçılık ve ideoloji. Şimdi 21. yüzyılda uluslararası emperyalizm tüm İslam coğrafyası, tüm dünyanın 5 kıtasında İslam terörü empoze etti. Ve İslam şu anda tarihin en büyük riskiyle, en büyük karalamasıyla, en büyük felaketiyle karşı karşıya. Bütün insanlık ürperiyor. Din adına kadını boğazlayacaksın, din adına insanları boğazlayacaksın, din adına bilmem medeniyet düşmanlığı yapacaksın, din adına diktatörlük, din adına bütün ne kadar kötülükler varsa hepsini. Ha, o zaman İslam'ın bir kurtuluşa ihtiyacı var şu anda. Ve çok. Ama bugün İslam'a karşı bütün dünyada topyekün bir karalama kampanyası. Ve buna vesile olan, buna zemin hazırlayan da o vahşi canavarlar ya. Din adına yapılan bütün felaket, diktatörler. İslam 1400 önce medeniyeti, demokrasi getirmiş, insan hakkını, evrensel insan hakkını getirmiş. Demek ki bizim dinimiz sevgi dinidir, hak hukuk dinidir, yüksek ahlak dinidir. Bizim dinimiz medeniyet dinidir. Bugün düşünün 1000 yıl önce Anadolu'da kadın erkek beraber oturmuş, muhabbet, tasavvuf, kültür, gelenek, sanat, her şey yani. Ne kadar büyük bir şey yani. Ve biz buradan da dünyaya o şekil yaymışız. Şimdi buradan Çin'e kadar bütün İslam coğrafyasında sevgiye dayalı, muhabbete dayalı, medeniyete dayalı buradan Avrupa işlerine kadar kimyaydı. Anadolu'dakiler, Seyitler, Elbetiyalar. Aynı şekilde. Şimdi Balkanlara gidiyorsunuz, medeniyet. İslam'ı doğru bilen, doğru yaşayan, doğru inanan insanlar ve İslam'ı saltanat, zulüm ve cehalet aracı olarak kullanan güçler vardır. Günah yani. Onun için ehli kamiller İslam'ı hak için İslami Hazreti Resulullah'ın buyrukları ve referansları doğrusundan Kur'an ve Ehl-i Beyt'i referans göstermiştir. O mübarekler de gelmiş bizi bu değerlerle Müslüman yapmışlardır. Peygamber Efendimiz diyor ki muhabbet ve istişare yoksa hayatınızda yolunuzu doğru bulamazsınız diyor. Sen muhabbeti kapatıyorsun.
Ki İslamiyet'in özü bu değil mi?
Özü bu. Evet.
Ferman
bu,
abi.
Özü bu yani.
Muhabbet fedaisi olmak. Öyle yani. İnşallah bir arada olmak tesadüf.
Muhabbetle tanışıyorsunuz. Muhabbetse bilgi alıp veriyorsunuz. Muhabbetle sevgiyi hasrediyorsunuz. Muhabbetle dayanışmayı, paylaşmayı hasrediyorsunuz. Yardımlaşmayı her şeyi muhabbet zemin üzerinde hasrediyorsunuz. Biz hoşgörüyü, sevgiyi, sevgide yarışan bir toplumuz. İnsanlar zorla birisine bir kahve çay içirir, zorla bir ekmek yedirir ki tuz ekmek olsun. O tuz ekmek olduğu zaman ömür boyu onu unutmaz, dostluk oluşur yani. Ve herkes müsahip kan kardeşi olurdu. Peygamber Efendimiz de onu aynı şekilde o zaman emretmiştir. Herkes birisiyle kardeş olacak demiştir ve şartlar da bu. Herkes birer kardeş buluyor ve o kardeşler de bütün sülale o zaman akraba oluyor işte yani kivralık falan gibi. Hazreti Ali soruyor, ya Resulullah ben kimle kardeş olayım? Diyor ki, ya Ali sen de benim kardeşimsin diyor.
Maşallah.
Ya düşün. Onun için bizim değerlerimize, temel değerlerimize, inancımıza, tarihimize, kültürümüze bir dönüş süreci başlatmamız. Biz ne durumdayız? Biz neyiz? 3 günlük dünyaya. Yani bu servet değildir. Bütün insanlar böyle ne yarışında? Yok filanın yattı, filanın katı, yok filanın şu renkte bilmem arabası yok. Bunlar servet değildir ya. Biz çok, bizi böyle bir şeye sürüklüyorlar, böyle bir yarışa. Bugün medeni ülkelerde bile yoktur. Gidin Hollanda'da kişi başı milli gelir 60-70 bin dolar. Her kapıda 10 tane bisiklet vardır. Evet. Bir ailede bir tane araba vardır. Yani israf, yanlış bir yarış, yanlış nefis yarışı, hayat bu değil ya. Bunlar servet değil. Servet Allah'ın verdiği en üstün değer olarak akıldır. aklı doğru çalıştırırsanız servetin en büyüğüne sahip olursunuz. İnsan etli kemik değildir. İnsanlar maneviyattır. Düşünün. Akıl diyoruz, mantık diyoruz, nefes diyoruz, ruh diyoruz, rüya diyoruz, gönül diyoruz, aşk diyoruz, sevgi diyoruz. Bunların hiçbirisini görüyor muyuz? Bunların var mıdır? Var. Hiçbirisini görüyor muyuz? Görmüyoruz. Ama bizi yaşatan, ruh çekilip gittiği zaman insan ölüyor. Ha, demek ki bizi yaşatan insan maneviyattır. İnsan maddiyat değildir. İnsan da maneviyat. O zaman bu maneviyatın hakkını vereceğiz. Nedir bu çıkar yarışı? Nedir bu servet yarışı? Nedir bu nefis yarışı? Bundan kurtulmamız lazım. Sevgi yarışında. Eskide daha insanlar mesela düşünüyorum. İnsanlar eskide nasıl insanlar yüceliği ortaya konuyordu? Yahu filan adam muhabbeti dinlenir adam. Şu adamın ekmeği yenir adam. Mert adam. Mütevazi adam. Gönül adam. Sohbeti dinlenir adam. İşte 20 kat misafir yatağı olan adam. Düşünebiliyor musun yani? Yücelik ölçüler yani. Ne büyük şeyler biliyor musun? Şimdi değil, yok şunu şunu var buyurun. Doğruya bizim önce değerlere doğru yönelmemiz gerekiyor. Kendimizi doğru tanımamız gerekiyor. Yani bir şeydir, süreci, günü saati belli olmayan bir imtihan dönemidir.
Kardeşliğimizi, birliğimizi
şart, ondan yarışalım yani. O hizmette yarışalım yani. Bu vahşetlerden, bu şeylerden yazık yani. İnsanlar bir suç işlediği zaman hem günahkar oluyorsun, hem o suçun cezasını çekiyorsun. Yani hem bu dünyada hem ebedi dünyada varlığını yok ediyorsun. Değmez. Ve günün saati belli değil. Yüce Rabbimizin verdiği o ruhun günü de belli değil insanlar.
Ki Cenab-ı Allah buyuruyor, siz yeryüzünde birlik olmazsanız diyor, büyük bir zulüm ve fitne ortaya çıkar diyor. Zaten bu ayetin şu an tecelli ettiğini, aynı, yaşandığını
aynı,
görüyoruz.
Aynı.
Ve umut da Türkiye'de herhalde Ferman abi. Çünkü her yerden, bütün İslam dünyasından Türkiye'ye bir bakış var. Bir sevgi adası gibi inşallah her türlü zulmete uğrayan insan da sonunda gelip Türkiye'ye sığınıyor. Biz de el verdiğince inşallah onları bağrımıza basmaya çalışıyoruz. Bu noktada da herhalde en kilit rol de Türkiye Müslümanlarına, sizlere, bizlere düşüyor herhalde.
Evet, yani Adnan Hoca'ya da saygılarımızı sunuyoruz. Çünkü yücelik ölçüsü maneviyat ve marifettir.
Allah razı olsun.
Yani ne mevkidir, ne paradır, ne de sertifikadır, diploma değildir. Yücelik ölçüsü maneviyat ve marifettir. Onun için o değerlere sahip olan alimlerin ve kendi zaman ve imkanını insanlık yararına, hak için ayıran insanlar çok az ve yücedirler onlar. Onlar ışık gibi, yıldız gibidirler. Onun için onların sayısı çoğalsın ve dua ediyoruz. Çoğalsın yani. Çünkü dediğiniz gibi gözler bizde ama bizi endişelendiren en büyük şey de bizi de kendileri gibi yapması için uğraşı vardır. Hani kendi durumlarına çevirmesi için. Biz medeniyetin ve İslam'ın en doğrusunu, yani Hazreti Resulullah'ın referansı doğrusuna yaşayan Anadolu İslam'ını, onu bozmak için de uğraşan vahşetler, güçler, çıkarıcılar, uluslararası emperyalizm vardır. Onun için herkese görev düşüyor yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, Hazreti Resulullah, bütün zaman ve imkanını nefsi için harcayanlar ben insanım diyemezler diyor. Sana akıl vermiş, insan olarak seni yaratmış. Sana varlıklar vermiş. Ama sen bütün zaman ve imkanını yalnız nefsin için harcıyorsun. O zaman insanım diyemezsin diyor.
Allah razı olsun. Sağ olun. Çok evet, güzel izah ettiniz. Teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Tüm izleyicilerimize hürmetlerimizi sunuyoruz. Allah'ın hidayeti, Resulullah'ın mürveti, Ehl-i Beyt'in şefkati üzerinize olsun diyorum.
Allah razı olsun İnşallah. Diyoruz biz de inşallah.
Sağ olun.
Sevgimiz, muhabbetimiz daim olsun.
İnşallah. İnşallah.
Gerçekten Fermani abi de Allah razı olsun çok güzel ifade etti. Aslında çok güzel durumun bir özeti oldu. Günümüzde zaten özellikle Orta Doğu'da şu an en temel problem mezhep çatışmaları. Bir yanda bağnazlık var, taassup var. Bir yanda da farklı görüşlere, farklı mezheplere, farklı inanışlara yönelik derin bir hoşgörüsüzlük var. Ya bu sadece İslam içi mezhepleri kapsamıyor. Aynı zamanda Hristiyanları, Ehli Kitabı, Ezidileri, farklı birçok görüşü de, gerçi Ezidiler de İslam içinde bir görüştür, kapsıyor. Yani yaşanan olayları hep beraber müşahede ediyoruz. Öyle bir hal aldı ki her gün yüzlerce Müslüman kardeşimizi şehit veriyoruz coğrafyada. Belli güçler Alevi, Sünni, Şii, Sünni çatışmasını özellikle körüklüyor. Şimdi zaten biz İslam dünyasına baktığımız zaman 1 milyar 200 milyon, 1 milyar 300 milyon Sünni Müslüman kardeşimiz, 400-500 milyon civarında da Şii Müslüman kardeşimiz var. Zaten bu güçleri birbirine kırdırdığın zaman geriye Müslüman diye bir kişi şahıs kalmıyor. Evet. Ne oluyor? Şii camileri bombalanıyor, Şii kutsal yerleri bombalanıyor, Sünni camileri bombalanıyor. Bu noktada aklı selim insanların da, değil mi, dinini liderlerinde, Dünya Alimler Birliği var, yine Şii ulemaları var. Bunlardan açıkçası bu şekilde kapsayıcı, sıcak, sevgi, şefkat, merhamet dolu mesajlar fazla gelmiyor. Yani hocamız Allah razı olsun her zaman bu mesajları veriyor ama ülkemize de baktığımızda diğer Müslüman ülkelere göre çok daha güzel, Allah razı olsun, hükümetimiz de bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Olmuyor yani, bir tane Şii ulemadan mesela Ehl-i Sünnet'i kapsayıcı, Ehl-i Sünnet'e karşı merhameti, sevgiyi aşılayıcı mesaj görmüyoruz. Aynı şey Dünya Alimler Birliği'den bahsettik. Onlarda da yok. Dolayısıyla bu mesajlar bu noktada çok hayati, çok ihtiyaç olunan mesajlar ve sık sık arttırılması gereken ve bu kapsamda da toplantıların, birliklerin olması gereken mesajlar diye inşallah düşünüyorum.
Evet, şüphesiz. Ya bizim milletimizde o kardeşlik ruhu zaten dünyaca meşhur bir ruh. Yani Çanakkale'de, değil mi? Hep o örneği veririz ama yaşanmış bir büyük bir gerçek ve Türkiye, Türk milletinin harcı olan bir gerçek. Omuz omuza yan yana cephede olan vatanını, milletini, bayrağını, dinini, namusunu korumak üzere hayatını orada veren Allah'a bütün kardeşlerimiz, şehitlerimiz yad ediyoruz, anıyoruz. Onlar birbirlerine hiç sen hangi mezheptensin, hangi meşreptensin, hangi camiadansın, hangi ildensin gibi, yani birbirinden farklı olduğunu vurgulayıp da böyle şeyleri hiç sorar mı? Sormuş mu? Böyle bir şey mümkün mü? Yani bizim milletimiz bu İnşallah. Birlik üzerinedir. Ama tabii suni ve bazı kaynaklardan gelen o katılık ve sonradan dıştan yapılan suni bir takım yaptırımlar, ayrıştırma faaliyetleri sonucunda tabii Cenab-ı Allah bize Kur'an'da buyuruyor, hep parça ayırıcılardan bahsediyor.
Evet.
O parça ayırıcılar herkesin kendi mezhebine şey yapıp diğer mezheplere karşı veya meşreplere karşı, yani herkesin kendi yolunu beğenmesi, diğerleri beğenmemesine de gelmiş ayrı zamanın özelliği olarak. Bunu ortadan kaldırıcı evet. bir dil, işte sevgi dili ve Kur'an dili.
Evet, tekfir etmek noktasına gelip tekfirle de kalmayıp onları katletmek, değil mi? Yani bu tarz bir usluba kadar gittiğini zaten Orta Doğu'daki malum örnekleriyle görüyoruz. Yani zaten kendisine Müslümanım diyen bir insanın Ehl-i Beyt sevgisini bünyesinde barındıran Hazreti Ali radıyallahu anh aşığı, değil mi, bir grubu, bir cemaati, bir topluluğu sevmemesi, ona karşı bir husumet duyması, nefret duyması İslam içi olması mümkün değil. Kendisine aynı şekilde Hazreti Ali aşığı olarak gören, Ehl-i Beyt aşığı olarak gören, muhabbet, sevgi, şefkat öğretmeni olarak gören Alevi kardeşlerimiz de Ali'siz Alevilik ya da Marksist-Leninist komünist anlayışta bir Alevilik kabul edilemez. Zaten Fermane Altun hocamız da bunun mesajlarını röportajda verdi. Sık sık gazetelerde de dile getiriyor. Bu tarzda yaklaşımlar, bu tarzda uslupların inşallah kapsayıcı bir noktada, inşallah hocamızın da anlattığı gibi, ortak müştereklerde bir araya gelmesi, şahısların bir araya çok sık gelmesi, bu mesajları vermesi Orta Doğu'da ve dünyada bu deccaliyetin bu karanlık oyununda bozacaktır. Çünkü biz biliyorsun ki kendi katıldığımız toplantılarda da hocamızın bulunduğu meclislerde de bunu göz görmesiyle bizzat müşahede ettik. Daha önce aynı ortamda birbiriyle aynı masaya oturmak istemeyen cemaat liderleri veya cemaat mensupları bile bir araya oturduğunda bir süre sonra hoş, sıcak bir muhabbet oluyor.
Tabii.
Önemli olan birinin buna öncülük yapması, bu yolu açması. Hocamız söylemişti yani, nefret kolaydır demişti, öfke husumet kolaydır demişti. Sevgi zordur ama dedi tadıldığı zaman da Allah'ın izniyle herkesin lezzet alacağı, herkesin huzur bulacağı bir şey. Biz inşallah örneklerinin Fermane Altun hocamız gibi çoğalmasını, bu cenapta da çoğalmasını diliyoruz, arzuluyoruz. Ve zaten yani istikrarlı bir şekilde kendisinde de görüyoruz, hocamızda da görüyoruz. Türkiye ve Türkiye'de, Türkiye'ye yönelik tabii çok büyük bir beklenti var. Bugün Fermane Altun hocamızla röportaj öncesi de konuştuk biliyorsun. Şimdi bütün Müslüman dünyası, bütün Müslüman ülkeler Türkiye'nin ağzına bakıyor, eline bakıyor. Bugün herhangi bir yerde bir soykırımı olduğunda, bir tehlike olduğunda Kürt olsun, Şii olsun, Ezidi olsun inşallah ülkemize, vatanımıza sığınıyor ve bunları da iftiharla, gururla, şerefle, Allah'ın izniyle sahip çıkan bir devletimiz var. Başka ülkelere gitmiyorlar. İmkanları olduğu halde mümkün olduğu kadar yoğun miktarda Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Bu gerçekten Türk devletinin asil, şerefli, vakur binlerce yıllık geleneğinin de bir inşallah canlı güzel bir örneği oluyor, kanıtı oluyor. Allah'ın izniyle inşallah Türkiye'nin önderliğinde bir Türk İslam Birlikteliği kurulduğunda, bir dostluk yapısı, bir muhabbet yapısı kurulduğunda ki geçmişimizde Osmanlı İmparatorluğu döneminde de bunun güzel örnekleri de yaşandı. Geçmişteki hatalardan ders de alarak o dönemde yaşanan, tabii ki yani günlük gülistanlık olmadı, belli sorunlar yaşandı, Alevi kardeşlerimizle de yaşandı, farklı azınlıklar da yaşandı. Onların da inşallah giderildiği bir birlikteliğin çözüm olacağını bugün bir nevi bu röportajda da tekrar bir yad etmiş, anmış da olduk.
Evet, dediğin Ali'siz Alevilik, o gerçek Alevilik değil.
Evet.
Yani o belli ideolojilere, materyalist, darwinist, ateist, marksist ideolojilere özellikle entegre edilmiş ve öyle adlandırılmış. Nur gibi Allah'ı seven Alevi kardeşlerimiz, Hazreti Ali'ye aşığıdırlar. Biz de öyleyiz.
İnşallah.
Allah'ın izniyle. Ehl-i Beyt sevgisi, yani Müslüman'ın yüreğinde peygamber sevgisi sallallahu aleyhi ve sellem ile eşdeğer bir şeydir. Seyyidlik hem hürmet duyulan hem yüzünde nuru eksik olmayan insanlardır. Ve seyitlerin günümüzde de önemli bir rolü olacağını Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de söylüyor.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin Müslümanların birliğini sağlarken, İslam birliğini sağlarken milyonlarca seyitler topluluğunun kendisine yardım edeceğini
söylüyor. İnşallah.
O yüzden Ehl-i Beyt'in gerçekten ayrı zamanda büyük bir önemi var. Göreceğiz önümüzdeki günlerde Allah'ın izniyle. O kardeşlik, birlik arttığında onların da rolünü görmüş olacağız. Ve Hazreti Ali ilmin kapısı aynı zamanda, gücün kapısı, kudretin.
Evet. O çok önemli mesela. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın o merdane, değil mi? İnşallah böyle heybetli kişiliği Allah'ın izniyle Alevi kardeşlerimizde de tecelli ediyor. Hocamız her zaman Alevi kardeşlerimizin delikanlı, Allah'ın izniyle mert, böyle o inşallah en güzel örnek oluyor. Çünkü gerçekten çok adaletli ve İslami değerlere de çoğu zaman çok sahip çıktıklarını da görüyoruz değişik platformlarda. Bu Orta Doğu'da da inşallah belli karanlık güçlerin kurmaya çalıştıkları oyunların önünde de bir set olacaktır. Ülkemizde de bölücü PKK tehlikesine karşı her zaman dik bir duruş sergilemişlerdir. İstisnai durumları biz kastetmiyoruz. Onları zaten Alevilik dışı görüyoruz. Her zaman dik bir duruş sergilemişlerdir. O kışkırtmalara, provokasyonlara gelmemişlerdir. Ülkenin de bütünlüğü, birliği konusunda da adeta bir çimento görevi görmektedir. Yani biz böyle bakıyoruz inşallah.
Evet, onların aşığı, bizim de aşık olduğumuz, Alevi kardeşlerimizin de aşık olduğu Hazreti Ali radıyallahu anh'la ilgili filmimizi izleyelim inşallah.
Hazreti Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'in oğlu olan Hazreti Ali radıyallahu anh, küçük yaşta İslamiyet'i kabul eden ilk Müslümanlardandır. Ayrıca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve ehli beytindendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüş, onun eğitiminden geçerek yetişmiştir. Hiçbir zaman putlara secde ve ibadet etmemiş, yalnızca Allah'a secde etmiştir. Bu nedenle Kerremallahu vechhe, Allah yüzünü şereflendirsin sıfatıyla anılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh, İslamiyet'i kabul ettiği küçük yaşlardan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın yardımcılarından olmuş, vefatına kadar onun yanından ayrılmamıştır. Hicretten yaklaşık olarak 23 yıl önce Mekke'de doğan Hazreti Ali, Kur'an ahlakını yaşamada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek gösterdiği mübarek bir İslam halifesidir. İslam tarihinin en görkemli dönemlerinden olan 4 halife döneminin son halifesi olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgili tek kızı Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirerek onu kendisine damat etmiştir. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında 3 erkek, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında 2 kızı olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesli Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın oğulları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'den devam etmiştir. Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi ve örnek itaati. Muhammed bin Cerir-i Taberi Hazreti Ali aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Allahu Teala kendi yakınlarımı uyarıp korkutmamı emretmiştir. Sen bizim için bir yemek yap. Sonra Abdülmuttalip oğullarını onlarla konuşmam için bir araya topla da iletmekle görevli olduğum şeyi onlara ileteyim. Ben de Resulullah'ın emri üzere onları bir araya topladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben şöyle buyurdular. Allahu Teala sizi ona davet etmekle beni görevlendirmiştir. Sizlerden hanginiz aranızda benim kardeşim, vasim ve halifem olmak istiyor? Orada bulunanların hepsi sustular. Onların hepsinden yaşça küçük olmama rağmen ya Resulullah ben senin yardımcın olmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini benim boynuma koyarak şöyle buyurdu. Bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Sözünü dinleyin ve emirlerine uyun. İlim öncüsü bir İslam halifesi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öne çıkan özelliklerinden biri Allah'ın izniyle sahip olduğu ilimdir. Sahip olduğu ilim fıkıh metinleri ve hükümleriyle sınırlı kalmamış, matematik ve benzeri bilim dallarında da çağının öncülerinden olmuştu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin bu önemli özelliğini bir hadisi şerifinde şöyle övmüştür. Ben ilmin şehriyim. Ali ise kapısıdır. Hazreti Ali daha çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş, Kur'an ahlakını ve Kur'an'ın hikmetlerini ondan öğrenmiş, onun vahiy katipliğini yapmıştır. Hazreti Ali eshab-ı kiramın en büyük fıkıh alimlerindendir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle derdi. Ben Allah'ın Resulü'nden duyduğum her şeyi mutlaka ezberler ve asla unutmazdım.
Peygamberimiz vahiy ile bildiriyor. O yüzden son derece bilgiliydi Hazreti Ali. Yani özel bilgileri de vardı.
Hazreti Ali radıyallahu anh'ın örnek cesareti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ön plana çıkan diğer bir özelliği de örnek cesareti olmuştur. Hazreti Ali, Allah'tan başka kimseden korkmadan ve çekinmeden kararlılık göstermiş, hiçbir şart ve ortamda Kur'an ahlakından taviz vermemiştir. Katıldığı tüm savaşlarda sancaktar olarak bulunmuş, sadece Tebük seferine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine'de kaldığı için katılmamıştır. Bedir Savaşı'nda henüz 25'li yaşlarındaydı ve İslamiyet'i koruyanların başındaydı. 70 yara almasına rağmen son ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında savaşmaya devam etti. Uhud Savaşı'nda Hazreti Ali müşriklerle savaşırken ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korurken elindeki kılıcı kırılmış, bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcı olan elindeki meşhur Zülfikar adlı kılıcı vermiştir.
Tabi Hazreti Ali'nin kılıcı da Mehdi'nin yanında olacaktır. Bir rivayette de vardır Zülfikar, o da buradadır. Hazreti Ali'nin kılıcı. Topkapı'dadır biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in kılıcı da yanında olacaktır. Onlar teberrüken kullanılacaktır Hazreti Mehdi. Yani yanında bir süs ve güzellik olarak bir süre bulunduracaktır.
Hendek Savaşı'nda Arapların ünlü savaşçısı Amr bin Abdüved'i ağır bir darbeyle yere serdi. Hendek Savaşı'nın sonucunda Hazreti Ali'nin bu başarısının önemli bir yeri vardır. Hazreti Ali, Hayber Savaşı sırasında Hayber Kalesi'nin kapısını eliyle kırmış ve bu kapıyı kendisi için kalkan olarak kullanmıştır.
Tam mücahit.
Maşallah.
Hazreti Ali 17 yerinden yaralanmışlardı. Aslanım benim.
Maşallah.
Ayakta aslan gibi daha hala devam ediyor 17 yerinden.
Evet hocam.
Kılıç yarası aldı. İnşallah.
İnşallah.
Ya bir tane kılıç yarası alsa insan değil mi takla atar düşer yani. 17 yerinden yaralarlar benim aslanım maşallah.
Maşallah.
Dedem maşallah. Değil mi?
Evet.
Aslan gibi yine ayakta.
Maşallah.
Hayber Kalesi'nin kapısını söktü yani.
Evet.
İnşallah. O adrenalinle maşallah.
Mekke fethedildiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kabe-i Muazzama'nın çevresindeki putları kırdılar. İçerisine girip oradaki putları da yerlerinden sökerek dışarıya attılar. Yüksekteki putların kırılması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye "Ya Ali, omuzlarıma bas çık, şunları indir, kır" diye buyurdular. Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına basıp putları indirdi. O anda yaşadığı coşkulu Allah aşkını anlatırken, "Bana öyle geldi ki dileseydim göğe ulaşabilirdim" buyurmuşlardır. Hazreti Ali'nin dış görünümü ve güzelliği. Hazreti Ali, buğday tenli, yeşil gözlü, sık sakalları olan, güler yüzlü, geniş göğüslü, heybetli bir görünüşe sahipti.
Hazreti Ali benim dedem, aslan gibidir o, böyle geniş omuzlu, yeşil gözlüdür Hazreti Ali. Pehlivan da biliyorsunuz, yani müthiş güçlüydü. Hayber Kalesi'nin kapısını söktü, böyle kuvvetini, şiddetini oradan anlayın. Çok şakacıdır Hazreti Ali. Sevecen, neşeli, dışa dönük bir insandır. Hayat doluydu. Ben dedem Hazreti Ali, yani görenin nefesi kesilecek derecede yakışıklıydı.
Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bazı lakapları: Şir-i Yezdan, Allah'ın aslanı, Kur'an-ı Natık, konuşan Kur'an, Haydar, Arslan, Haydar-ı Kerrar, kahramanca döne döne düşmana saldıran, Murtaza, Allah'ın razı olduğu kişi, Şah-ı Velayet, Velilerin Şahı, Emir-i Müminin, Müminlerin Emiri, Esedullah, Allah'ın Arslanı, Şah-ı Merdan, Yiğitlerin Şahı, Seyfullah, Allah'ın Kılıcı, Sultanül Eshiya, Cömertlerin Sultanı, Ebu Turab, Toprağın Babası. Hazreti Ali aleyhisselam 661 yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe Camii'nde sabah namazını kılarken İbni Mülcem'in zehirli kılıcıyla aldığı darbe sonucu şehit olmuştur. Hazreti Ali vefat etmek üzereyken buyurdu ki, "Yeminle söylüyorum ki umduğuma kavuştum." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin şehadetini önceden haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Ebu Turab yani toprağın babası künyesini vermiş ve şehadetini haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Ammar Yasir'i yumuşak topraklar üzerine uzanıp uyurlarken gördü ve onları uyandırdı. Sonra elleriyle Hazreti Ali'ye dokunarak şöyle buyurdu: "Uyan ey Ebu Turab, toprağın babası. Sana insanların en bedbahtını haber vermemi ister misin?" buyurdu ve sonra onlar iki kişidir buyurdu. Biri Salih'in devesini öldüren Uhmir Semud, öteki ise Hazreti Ali'nin kafasını işaret ederek buraya kılıcıyla darbe vurup sakalını kana bulayacak kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh hakkındaki sözleri: "Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de elbette Allah'ı incitmiş olur. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kolu kanadı da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali'dir." Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dilinden Hazreti Mehdi aleyhisselam. Hazreti Ali radıyallahu anh kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı coşkun bir sevgi duyuyordu. Bir sözünde Hazreti Mehdi aleyhisselama ulaşmak için her türlü engelin aşılması gerektiğini belirtmiştir. "Kapalı bir sandık içinde olsam dahi Mehdi aleyhisselama katılmak için kilidini kırar çıkarım. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi aleyhisselam vardır." Bir diğer sözünde ise Hazreti Mehdi aleyhisselam için dua etmiş ve "onu ne de çok görmek isterdim" diyerek Hazreti Mehdi aleyhisselama olan sevgisini ve özlemini belirtmiştir. Sonra Hazreti Mehdi aleyhisselamın sıfatlarını sayarak buyurdu ki, "İçinizdeki en geniş sığınaktır. içinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım, onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa, onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan, ondan asla vazgeçme. Ah! Ve eliyle göğsünü göstererek, onu ne de çok görmek isterdim. Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını biliyordu, ancak açıklanmaması için Hazreti Ali'den söz almıştı. Cabir, Ebu Cafer'den naklediyor. Ömer, iman edenlerin prensine, Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi. Ya İbn Ebu Talib, bana Mehdi'yi anlat. Adı nedir? İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki, benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yüce Allah, onu ortaya çıkarana kadar onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir.
Evelallah, evelallah. Nasıl? Dünya hakimiyetine intikamını alıyor. Yani değil mi?
Evet.
Hani soyu kesikti peygamberin?
Evet.
Değil mi? İşte o tahakkuk edecek peygamber neslinin, dünya hakimiyeti tahakkuk edecek. İnşallah.
İnşallah.
Milyonlarca seyit ayaklanacak inşallah. Manen. Kanımızı talep edecektir diyor. Mehdi'nin alnına sürülmüştür. Hasan'ın, Hüseyin'in ve Ali'nin kanı.
İnşallah.
Onların intikamını alacak.
Evet Allah.
İntikam nedir? Dünya hakimiyetidir. Küfrün yeryüzünden silinmesidir. Tabi üç çizgi olarak alnına sürüldü. İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Evet, kendi hayatını Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için feda edecek derecede hakikaten Allah'a aşığı olan, peygamber aşığı olan Hazreti Ali bizim de örneğimizdir. İlmiyle, gücüyle, kudretiyle, kendini Allah'a adamışlığıyla, samimiyetiyle. İnşallah hepimiz Hazreti Ali gibi oluruz. Hepimiz Hazreti Ali'nin gösterdiği yolda Alevi kardeşlerimizle bir beraber sevgi dolu oluruz. Ki bu Resulullah Efendimizin gösterdiği yol ve Kur'an'ın yolu. Bu akşam programımızın sonuna geldik. İnşallah haftaya tekrar yeni bir camiamız ve yeni bir konukla Sevgi Dili programında beraber olmak umuduyla. Hoşçakalın.